Gönül Sohbetleri.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de saatlerimiz 10.32'yi gösteriyor. Gönül Sohbetleri başladı. Programı Ali Gül'den hazırlıyor. Yapımcımız Nilgün Yıldırım. Teknik masada Kemal Öktem sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için +90 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Evet, bugün fethi konuşacağız. Stüdyomuzda Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'den bulunuyor. Merhaba, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Hayırlı cumalar diliyorum.
Sağ olun hocam. Dinleyicilerimize. Evet, fethi öncesi ni konuşalım dilerseniz. Fethi geçmeden önce.
Evet.
Nasıl bir durum hakimde?
Şimdi tabii bugün 11 Ocak. Bu fethin gerçekleştiği tarih açısından, kameri aylar açısından bakıldığında da 20 Ramazan idi. Fethi Ramazan ayı içerisinde gerçekleşmiş bir süreçtir. İzleyici, dinleyicilerimizin de bildiği gibi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam fethedilen Mekke'de doğmuş ve ömrünün 53 yıllık safahatı Mekke'de geçmiştir. Ve bunun 13 yıllık süreci peygamber olaraktır. 40 yaş ve öncesi süreci de işte çocukluk, gençlik ve peygamber öncesi dönemdir. Hazreti Peygamber'in Mekke'ye aslında ayrı bir sevgisi, ayrı bir muhabbeti vardır. Doğduğu şehir olması bakımından peygamberlerin geçmişte iz ve eserlerinin yoğun olarak orada yaşantılarını sürmüş olmaları bakımından Hazreti İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail aleyhisselamla beraber de Kabe'yi inşa edip Kabe'nin merkezinin orada bulunmuş olması bakımından Hazreti Peygamber'in Atam İbrahim dediği Hazreti İbrahim'den büyük mirası da taşıyan bir şehirdir Mekke. Hı hı. İşte böyle bir şehirden Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam Mekkeli müşriklerin zorbalıklarıyla, eziyetleriyle, işkenceleriyle önce Habeşistan, sonra iki defa Habeşistan hicreti gerçekleşmiş. Akabinde de artık Mekke'de yaşam imkanı kalmayınca 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalmıştır Hazreti Peygamber. Öyle bir süreçtir ki bu süreçte Hazreti Peygamber daha Mekke'den ayrılır ayrılmaz Mekkeli müşrikler evini satmışlar, parasını yemişlerdir. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar sadece binekleri ve yanlarında götürdükleri bir takım yiyecekleri hariç herhangi bir kendilerine ait mal, mülk de götürememişlerdir. Hep bunlara el konulmuştur. Yani böyle bir zeminde Müslümanlar Mekke'den Medine'ye geçmişlerdir. Ve Medine'ye geçtikten sonra da hemen 2 yıl sonra 3000 kişilik bir kuvvetle Medine'ye saldırmışlar. Bedir Savaşı gerçekleşmiş.
Kureyşliler saldırıyor.
Kureyşliler saldırıyor. Hemen 1 yıl sonra tekrar saldırı gerçekleştiriyorlar. Uhud Savaşı gerçekleşiyor. 3000 kişiyle geliyorlar bir sefer. Hemen 2 yıl sonra Bedir Hendek Savaşı gerçekleşiyor. Oraya da 10.000 kişiyle geliyorlar. Yani aslında hicret etmek zorunda bırakıyorlar ama Müslümanların yakasından da bir türlü düşmüyorlar. Hı hı. Yani orada da yok etme çabası içerisinde
giriyorlar. Peki Mekke'de bu sırada şey var mı? Müslüman var mı?
Mekke'de bu sürede Müslümanlar var ama Müslümanlığını gizlemek durumunda kalan Müslümanlar var. Yani dışarıda zahiri olarak kendilerini ortaya koyanların sayısı alabildiğine az var ama bunlar da işte kendi ailelerinin koruması altında olan çok az insanlar. Ama ağırlıklısı dediğimiz gibi gizli olarak Müslümanlıklarını devam ettiriyorlar. Ve sayı da az. Çok fazla değil. Yani Hazreti Peygamber'in hicretiyle beraber ki bunlardan birisi Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'tır. Mesela
kendi, Mekke'de kalan.
Dolayısıyla böyle bir süreç vardır ve bu süreç en son Hudeybiye anlaşmasıyla beraber Hazreti Peygamber ibadet kastıyla Medine'den çıkıp Mekke'ye yaklaşıp bir umre niyetiyle Hudeybiye yakınlarına yani Mekke'ye 9-16 kilometre mesafedeki bir noktaya geldiklerinde o yıl Mekkeli müşrikler umreye müsaade etmezler ve orada bir anlaşma gerçekleşir. Bu anlaşmanın zahiri şartlar açısından bakıldığında Müslümanların çok aleyhine bir durum vardır. Hı hı. Ama ona rağmen Allah Resulü bu anlaşmayı imzalar. Ama ne var ki şartlar zahirde Mekkeli müşriklerin lehine gibi de gözükmüş olmasına rağmen hemen 2 yıl sonra Mekkeli müşrikler anlaşma şartlarından birisi de şudur. Tarafların müttefik oldukları kabilelere saldırılmayacaktır. Yardım edilmeyecektir saldırı anında da. Mekke'nin fethini hazırlayan, ana ateşleyen unsurlardan birisi budur. Mekkeli müşriklerin anlaşmalı kabileleri nüfase oğulları vardır. Hazreti Peygamber'in Medineli Müslümanların anlaşmalı kabileleri de Kâboğullar vardır. Bu Nüfasoğulları Kâboğullarına saldırır. Bu saldırıya Mekkeli müşrikler de destek verir. Epeyce o anlaşmalı kabileden insanı katlederler.
Yani anlaşmaya sadık kalmazlar.
Anlaşmaya sadık kalmazlar. Hemen 2 yıl sonra, 10 yıl sürecek bir anlaşma vardır. 2 yıl geçer geçmez bu anlaşmayı bozarlar. İşte Hazreti Peygamber, hem bu geçen süreç Hazreti Peygamber'in Mekke'ye doğru yönelişini artık hazırlama durumunda getirmiştir. İşte bu son bozulmuş olan anlaşmada işin fitilini ateşlemiştir. Dolayısıyla bu olay gerçekleştikten sonra Hazreti Peygamber şu teklifte bulunur. Öldürülenlerin diyetlerinin verilmesini Mekkeli müşriklere şart koşar. Onlar diyet verme yanaşmazlar. Artık bütün yollar denenmiştir. Bu yollardan sonra geriye Hazreti Peygamber'in kafasında Mekke'nin fethi düşüncesi artık iyice tebarüz etmiştir ve hazırlıklar başlar. Bu hazırlıklar öyle götürür ki Hazreti Peygamber, işte aslında burada bizim Hazreti Peygamber'den Müslümanlar olarak, onun ümmeti olarak, belki bütün insanlık olarak, yani bir yeri fethetmedeki gerekçelerimiz ne olabilir? Bir yere girmedeki ölçümüz ne olabilir? Nasıl girmeliyiz? Girmedeki önceliğimiz ne olur? Buna dönük aslında Mekke'nin fethinden insanlığın alacağı çok şey var. Bugün biz işte dünyayı hepimiz takip ediyoruz. Dünyanın her bir köşesinde Müslüman kanı akıyor. Bu Arakan'dan tutun Suriye, Irak, işte Doğu Türkistan'da en son yaşananlar. Ya dünyanın birçok farklı bölgelerinde biliyoruz. Dünün insanı bu anlamda bir ülkeden başka bir ülkeye girerken ganimet derdinde olurmuş. Ganimeti öncelermiş. İnsanları esir alırlarmış. Bugünkü girişlerde bu iş böyle de olmuyor. Artık insanlar doğal zenginlikleri hedefliyor. Kimse kimsenin malına da bakmıyor. Artık şehirlerin üstüne bombalar yağıyor. Şehirler harabeye döndürülüyor. İnsanlar yok ediliyor. Çocuklar yok ediliyor. Böyle bir acımasızlık var. Bunun temelinde aslında demokrasi getirilecek deniyor, huzur getirilecek deniyor, işte teröristlerin önüne geçilecek deniyor. Ama yapılan işe bakıyorsunuz, ne terörist bitiriliyor, fakat şehirlerin, bir kültürün, bir medeniyetin yok olduğuna şahitlik ediyoruz. Ve ciddi bir insan nüfusunun da silahlarla, bombalarla, eziyetlerle, işkencelerle öldürüldüğüne şahitlik ediyoruz. İşte böyle bir ortamda düşünün ki Hazreti Peygamber 53 yıllık ömrü boyunca sürekli eziyet gördü. Medine'ye geçtikten sonra da sürekli tecavüze uğradığı, savaş yapmak zorunda bırakıldığı bir toplum için fetih hazırlığı yapıyor. Bu hazırlığı nasıl yapıyor? Eşi Hazreti Ayşe validemize dahi haber vermiyor. Yani fetih hazırlıkları yap. Ama bir taraftan orduya hazırlık yapın diyor. Tam hazırlık tamamlanınca kadar Medine'den dışarıya haber uçmaması konusunda alınacak bütün tedbirler alınıyor. Hatta bir örnek yaşanıyor ki o örnekte de Medine'deki Müslümanlardan birisi Hatib el-Belta isimli bir sahabe, ailesi Mekke'de. Müslümanların Mekke'ye hazırlık yaptığını kendisi haber alınca bir kadın vasıtasıyla bu bilgiyi ailesi zarar görmemesi adına ulaştırmak istiyor. Hazreti Peygamber'e Cebrail aleyhisselam bu olaydan haberdar ediyor. Hazreti Peygamber hemen bir öncü sahabeye haber veriyor. Onun yakalatılmasını istiyor hanımın. O hanım yakalanıyor, bakıyor. Hakikaten mektup yakalanıyor. Sonra hatip hesaba çekiliyor. Tabii Müslümanlardan bazıları bunun ihanetin ölümle cezalandırılmasını istiyor. Ama Hazreti Peygamber şöyle bir mukabelede bulunuyor. Hatip Bedir ehlindendir. Bedir Savaşı'na katılmış bir Müslümandır. Dolayısıyla Allah Bedir ehlini affetti. Biz de affetmemiz gerekiyordur ve bu sahabeye herhangi bir işlem yapılmaz. Şunu demek istiyorum. Hazreti Peygamber bu hazırlıkları çok gizlilik içerisinde yürütür. Hatta öncü birlikler yola çıkıldığında da öncü birlikleri bazen tersine doğru yönlendirir. Farklı noktalara doğru öncü birlikler gönderir ki nereye gidirildiği bilinmesin. Buradaki hedefi nedir? Hani sessizce varıp Mekkelilerin tepesine konup onları yok etmek değildir. Fetih gerçekleşince bunu anlayacağız. Hazreti Peygamber'in buradaki önceliği şu. Bu fetihte hiç kimsenin burnu kanamadan bu fethi nasıl gerçekleştirebiliriz? Şeyi bu. Çünkü biliyor ki Mekkeliler haber alırsa bir hazırlık yapacaklar.
Tabii.
Onlar da hazırlıkla mukabele edecekler. Bir sürü insan kanı akacak.
İki taraftan.
İki taraftan da. Hazreti Peygamber bunu istemediği için bunu alabildiğini gizli yürütüyor. Bir 10 bin kişilik orduyla yola çıkıyor Hazreti Peygamber.
10 bin. Peki 10 bin mevcut Müslümanların sayısı ne kadar hocam? Çok mu?
Şimdi o dönemde tabii artık biraz da Müslümanların Medine'de kökleştikleri, şehirleşmeye başladıkları. Çünkü hicretin 8. yılıdır bu. 632 yılıdır. Civardaki kabilelerin yavaş yavaş Müslümanlığa başladıkları bir süreçtir. Hazreti Peygamber'in civardaki ülkelere mektuplar yazıp İslam'a davet ettiği bir süreçtir aynı zamanda.
Hocam hemen böleceğim ama ben mevcut durumu çok bilmiyorum. Mekke, Medine şimdiki gibi ayrı şehirler şeklinde mi yoksa başka bir idare
şimdi
altındalar
o,
mı?
O günün dünyasında, o günkü şartlarda bir Bizans var, bir Fars var. Hı-hı. Hani bugünkü anladığımız anlamda güçlü, kuvvetli ülkeler bağlamında. Ceziretul Arap dediğimiz Arap Yarımadası'nda ise ufak devletçikler var. Kabilelerin hakim olduğu devletçikler var. Yani örneğin Mekke havalisinde, Mekke'nin şehir civarında Mekkeliler hakim, etraftaki kabileler de onlara bağlı. Onlarla beraber hareket ediyorlar. Yani organize bir şehir devlet anlayışı devlet anlayışı yok. Kabileciliğin hakim olduğu bir alan var orada. Hazreti Peygamber, Müslümanlar Medine ve civarındaki kabilelerle beraber hareket eder pozisyondalar. Mekkeliler Mekke ve civarında hareket eder pozisyondalar. Yemen ahalisi orada. İşte öbür tarafta Necasi'nin hüküm sürdüğü bölge var. Böyle farklı farklı alanlar. Ama buralarda daha ziyade ticaret de etkin olduğu için hem dini anlamda hem diğer alım satım anlamında ticaret etkin. Yani Şam'a işte seferler yapıyorlar, farklı bölgelere mal alım satımıyla hayatlarını devam ettiriyorlar. Çünkü o bölge biraz da mümbit bir bölge değil. Yani Anadolu coğrafyası gibi ya da Avrupa gibi değil. Dolayısıyla Hazreti Peygamber en son Mekkeli müşrikler Hendek Savaşı'nda 10 bin kişiyle gelmişlerdi. Hazreti Peygamber aynı sayıdaki kişiyle bu sefer Mekke'yi fethetmek üzere yola çıkar. Tabi sessizce varılır ta Merruz Zehran denen hemen Mekke'nin yakınında bir noktaya kadar gelinir ve Mekkeliler hiç haber almamışlardır. Ta oraya gelinceye kadar. Bu 10 bin kişilik orduyu farklı kollara ayırır Hazreti Peygamber. Mekke'ye 4 ayrı koldan girilmesi hazırlıkları yapılır. Ve bu dağılan 10 bin kişilik orduya da şu emri verir. Herkes bir ateş yaksın. Yani düşünün ki 10 bin tane ayrı ateş yakılacaktır. Ateş yakılınca insanın zihninde şu belirir. Bir ateşin etrafında en az 3-4 kişi vardır diye düşünürsünüz.
Daha kalabalık göstermek için.
Kalabalık gösterme düşüncesi. Bunu niye yapıyor? Karşı taraf hiç mukavemet göstermesin.
Evet.
İnsan kanı akmasın. Yani direkt teslim olsunlar düşüncesi var. Ve nitekim bu böyle işliyor. Mekkeliler haberdar oluyorlar ve reisleri Ebu Süfyan'ı gönderiyorlar. Geliyor orduya. Hazreti Peygamber bundan haberdar alınca bir yanındakilerden birisini onu karşılamak üzere gönderiyor. Ashabından birisini. Tabi aracı olmak istiyor Ebu Süfyan. Yani Müslümanlarla bir yeni bir anlaşma tesisi yapmak istiyor ama Hazreti Peygamber yüz vermiyor. Çünkü artık bu safahattan sonra anlaşmanın zemini bitmiş. Mekke'nin fethi iyice olgunlaşmıştır. Tam tersi Hazreti Peygamber Ebu Süfyan'ın o Müslüman birliklerin konumlandığı yerleri hep görmesini istiyor. Oraları gösterttiriyor ki ordunun yoğunluğunu, o ateşlerin yakılmış, etrafın gece karanlığında aydınlanmış bir halini görüyor ki artık Ebu Süfyan ümidini kesiyor. Ve sabaha kadar bekletiyorlar. Sabaha yakın serbest bırakıyorlar. Gersin geri. Tabi şöyle bir rivayet de var. Bu ortamı görünce Ebu Süfyan orada Müslüman olduğu ifade edilir. Bazı rivayetlerde de Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olduğu ifade edilir. Ama artık Ebu Süfyan'ın bir şeyi kalmamıştır. Mekke'ye tabi Ebu Süfyan'ı taltif etmek için de Hazreti Peygamber şunu der. Mekkelilere de ki Ebu Süfyan'ın evine sığınanlar emniyettedir. Kendi evinden dışarı çıkmayanlar emniyettedir. Kabe'nin etrafına toplanıp Kabe'ye sığınanlar emniyettedir. 3 tane emniyet noktası seçer Hazreti Peygamber. İnsanlar buradaysa hiç dokunulmayacaktır.
Yani karşılık vermeyen emniyettedir diyor.
Bunun anlamı bu. Yani eğer bir mukavemette bulunmuyorsanız kimseye bir şey yapılmayacak demektir. Ve nitekim Halid bin Velid'in girdiği noktadan karşılık veren bir yaklaşık 20 kişilik azgın bir grup vardır. Bütün bu önlemlere rağmen onlar mücadeleye girişirler. 3 tane müşrik öldürülür. Onun dışında 20 tane müşrik öldürülür, 3 tane Müslüman da şehit olur. Hı. Bu giriş noktasında. Tabi Hazreti Peygamber bundan haberdar olunca sanki Halid bin Melid'in böyle bir cengaver komutan edasıyla girdi de onun şeyiyle tepki verdiler gibi anlar. Önce bir olayı araştırır, bakar ki Müslümanlardan kaynaklanan bir durum değil. Karşının zoraki karşılık vermesiyle olay gerçekleşmiştir. Bunu öğrendikten sonra artık Hazreti Peygamber Mekke'ye girişi yapmıştır. Mekke'ye girerken de böyle bir muzaffer komutan edasıyla girmez Peygamberimiz. Boynu bükük, çünkü Allah'ın evine, Kabe'ye doğru gidiyordur. Bir taraftan istiğfarda bulunan, bir taraftan gözyaşı dökülen bir zeminde Mekke'ye giriş gerçekleşir. Mekkeliler tabii evlerinden, işte sığındıkları yerlerden, Kabe'nin etrafından ordunun girişini seyrederler. Hazreti Peygamber hakikaten tam bir tevazu edasıyla Mekke'ye giriş gerçekleştirir. Şimdi yukarıda anlattığım şartları bir göz önüne bulundurun. Yani sizi 53 yıl bu şehirde size yapılmadığını bırakmamışlar.
Evet.
Hayatınıza kastetmişler. Hiçbir şeyinizi almadan o şehirden çıkmak zorunda kalmışsınız. Siz ayrılır ayrılmaz her şeyinize el koyup satmışlar. Size ait ne varsa izinizi silmişler. Gittiğiniz yerde de hiç sizi rahat bırakmamışlar. Siz de hemen geri döndünüz, burayı fethediyorsunuz. Normalde ne beklenir? Yani bu insanları kılıçtan geçirmek beklenir. En azından elebaşlarını kılıçtan geçirmek beklenir. Mallarına el koymak beklenir. Bugünü yazsın, çünkü böyle oluyor. Tabii, ya da tarihsel olarak baktığınızda bütün savaşlarda bunu böyle okuyoruz, böyle görüyoruz. Hı-hı. Ama bunların hiçbirisi yok. Yani Hazreti Peygamber bugün size nasıl muamele etmenizi bekliyorsunuz sorusuna Mekkelilerin verdiği cevap, biz senden merhametten ötesini beklemeyiz cevabına Hazreti Peygamber'in Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediğini size söyleyeceğim deyip Hazreti Yusuf da biliyorsunuz kardeşleriyle yaşadığı o bütün olumsuz zeminde Mısır'a aziz olduktan sonra kardeşlerini getirtmiş, sarayda karşısına almış, onlara bir kınama olmadığını, onların sonuçta kardeş olduğunu, affın kendisinden değil esas affedeceğin Allah olması gerektiği, Allah'a tevbe etmeleri gerektiğini adres olarak göstermiş idi. Hazreti Peygamber de aynı yolla, Hazreti Yusuf'un seçtiği bu yolu seçer ve Mekkeli müşriklere böyle bir af ve bağışlanma yolunu gösterir. Ve dolayısıyla Mekke'nin fethi 630 yılında bu şartlar ve bu içerik içerisinde gerçekleştirilmiş olur. Ve Hazreti Peygamber'in ilk yaptığı dün Mekke'de iken, yani ondan bir 8 yıl önce Mekke'de iken insan yerine konmayıp, karnına taş konup Allah Allah diye tevhid ifadesini haykırmak zorunda kalan, her türlü eziyeti gören Bilal Habeşi'yi Kabe'nin çatısına çıkarır ve bir ezan okutturur Peygamberimiz. İlk yaptığı şey budur. Yani o ezan, işte o Kabe'nin etrafında toplanmış o binlerce insanın kalplerine öyle bir işler ki insanlar gözyaşı dökerler, birbirlerine sığınırlar. Hazreti Peygamber'in davranışlarındaki o güzellik, bu Bilal'in ezanıyla beraber bir bütünleşme gerçekleşir. Ve bir şehir, yani dün eli kanlı her türlü düşmanlığını sergileyen bir halk, o gün tamamen Müslüman olurlar. Çok ilginçtir bu.
Yani şey, Mekke halkının...
Mekke halkı. Tamam. Mekke tamamı, büyük bir bölümü. Yani tamamı derken burada...
Geneli.
Yani burada bir sayı vermek zordur. Hı hı. Çünkü geçen süreç Hazreti Peygamber burada 15 gün kalır. 15 gün sonra bu şartlarda fethettiği şehri ordusuyla beraber terk eder Hazreti Peygamber. Yine Mekkelilerin içinden yeni Müslüman olmuş birisini vali tayin ederek ayrılır. Bu şunu gösteriyor.
Kendi içinden bir insan.
Yani o insanların Müslümanlığı hemen bu kısa sürede nasıl benimsedikleri, kalplerin nasıl fethediği. Esas işte Mekke'nin fethi, gönül fethidir, evet. Ya, kalp fethidir. Kalplerin nasıl fethedileceğini biz aslında Hazreti Peygamber'den öğrenmiş oluyoruz. Aslında mesela bütün mesele de bu. Yani bir gönle girebilmek, kalbi fethedebilmek, kalp diliyle konuşabilmek, anlaşabilmek meselesi. Yoksa normal lisanımızla konuştuğumuzda biz öyle şeyler konuşuyoruz ki. O lisan bizi bazen birbirimize vurduruyor, bazen kırdırıyor. Bazen hiç beklemediğimiz işler yaptırıyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam o gün insanlığın önüne bir fethin nasıl yapılacağını ve hayatının son belki kendi hinterlantı içerisindeki en önemli işi olarak önümüze böyle bir uygulama, böyle bir güzellik bırakarak ayrılmış. Yani siz bir şehri yıllarca size düşmanlık eden bir halkı ve bu öyle bir halk ki hemen kısa bir süre önce kendi kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir halk. Bu öyle bir halk ki istediğini alan, istediğini köleleştiren, kadına insan muamelesi yapmayan bir halk. Bu öyle bir halk ki insanların öfke duydukları insanları müsle diye tabir edilen organlarını kesip kalbini çıkarıp yiyebilecek şekilde canileşmiş bir halkı siz 15 günde değiştiriyorsunuz, dönüştürüyorsunuz. Kendi halinde bırakarak ayrılıp gidecek bir kıvama erdiriyorsunuz. İnsanlık tarihinde bunun başka örneğini okumak, bulmak mümkün değildir. O yüzden Hazreti Peygamber fahri kainattır. Onun için Hazreti Peygamber'le ilgili Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik demiştir. Onun için Hazreti Peygamber en dar zamanında Cebrail'in gelip ya Muhammed bu iki dağı sana bu eziyet edenlerin üzerine kapayım teklifinde bulunduğunda hayır ben rahmet için gönderildim, azap için değil karşılığını vermiştir. Dolayısıyla böyle bir peygamberimiz var. Böyle bir peygamberin geçmişine baktığınızda da hayatı alabildiğine bugün insanların şikayet ettiği olumsuzluklarla kuşatılmış bir hayattır. Düşünün ki daha dünyaya gelmeden babası vefat eder. 6 yaşında annesi aynen vefat eder. Yani hemen kısa bir süre sonra onu koruyan amcası vefat eder. Dedesi vefat büyük eder. Babası, daha sonra amcası vefat eder. Yani dünyevi anlamda bir insanın dünyada sınav olarak algılanabilecek bütün yaşadığı şartları yaşayarak hayatını sürdüren bir peygamberden bahsediyoruz. Ve bu öyle bir peygamber ki aslında talep etse Allah'ın yardımı anında önüne serilecek bir peygamber oraya sığınmıyor. Kendi gücünü, kendi şartlarını, kendi insani özelliklerini o insanlar içerisinde aynı şartlarda yaşayarak yürüyen bir peygamber.
Taif'te kendisini taşıyanlara bile değil yani, mi hocam? Aynen. Dua ediyor.
İşte biraz önce verdiğim örnek evet, buydu. Yani Cebrail işte o zaman geliyor. Evet. Yani bunların üzerine bu iki dağı kapatayım diyor. Hazreti Peygamber ona sıcak bakmıyor. Ben kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum diyor kendini tanımlarken. Çok ilginç bu. Yani siz bir devletin başkanısınız, siz bir devletin aynı zamanda ordu komutanısınız, bir devletin her şeyisiniz. Yani herkesin size baktığı bir noktadasınız ama siz yine kuru ekmek yemeyi tercih ediyorsunuz. Herkesin kendisine hizmet etmek üzere cariye istihdam ettiği bir ortamda kızınız size geliyor. Babacığım ellerim artık iyice yıprandı, bana bir cariye tahsis edebilir misin diyor. Kızınıza, en sevdiğiniz kızınıza olumlu karşılık vermiyorsunuz. Yani Hazreti Peygamber içimizden birisi. Bu anlamda çok önemli. Yani bizim geriye dönüp bugünün her kademesindeki insanı, yani ister din adamı olun, ister devlet adamı olun, ister A kademesinde, ister B kademesinde, kendinizi hangi sıfatla, hangi konumda konumlandırırsanız konumlanın, Hazreti Peygamber'den alacak örneklerimiz var. Ve bu anlamda insanlığın bugün savaşlara boğulduğu, katliamların ardının arkasının kesilmediği, şehirlerin ve medeniyetlerin bir çırpıda yok edildiği, bir atılan bombayla yeryüzünün ters yüz edildiği bir ortamda Hazreti Peygamber'in fetih anlayışının ne olduğunu dönüp dönüp okuyup oradan kendimize bir şeyler almamız gerekiyor.
Aslında bunları çok olarak iyi okumak ve anlamak gerekiyor. Yoksa günümüz insanı da şimdiki işte Müslümanların yaşantısına bakıp bak, İslam dinini
bir sıkıntı şu kanaatimce, biz Müslümanlar olarak Hazreti Peygamber'in mesajlarını okumada problemimiz yok. Anlatmada problemimiz yok. Oradan referanslar taşımada problemimiz yok. Ama bu din aslında anlatılmak üzere gelmiş bir din değil. Bu din yaşanmak üzere gelmiş bir din. Biz işi artık yaşama doğru taşımamız gerekiyor. Bizim davranışlarımızda anlattığımızın karşılığı ne? Var mı yok mu? Bu sorgulamayı bugünün insanı yapmamız gerekiyor artık. Hazreti Peygamber şöyle yaptı, sen ne yapıyorsun? Şu güzel bir davranış, bu güzel davranış sende var mı? Şu yanlış bir davranış, bu yanlış sende var mı? Söyleyen olarak sende var mı? Dinleyen olarak sende var mı? Bu sorgulamayı her kademede bizim süreci buradan yönetmemiz gerekiyor artık. Ya Hazreti Peygamber yapmadığı hiçbir şeyi söylememiş. Hani Mevlana'ya atfedilir ya, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Hep bunu kullanırız. Ama bu yolu hayatımızda, fiillerimizde çok yansıtmayız. Dolayısıyla bugün Müslümanın problemi bu. Yani biz İslam'ı kimlikte, sözde, temsilde Müslümanız. İslam'ı temsil ediyor pozisyondayız. Ama davranışta, amelde, fiilde bu yok. İşte yani gücü elde ettiğimizde insanlara neler yaptığımızı Müslüman kesimlerinde. Yani işte en yakın örnek verelim. İstanbul'da Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını alalım. Yani kendi içimizde vuku bulan olay açısından söyleyelim. Yani ki Suudi Arabistan'da Müslüman, Türkiye'de Müslüman, iki Müslüman ülkenin kendi idarecilerinin gördüğü muamele üzerinden okuduğunuzda da bu Hazreti Peygamber'in davranışıyla bunun arasındaki farkı görebiliriz. Hadi yeryüzünün birçok bölgesindeki yapılan terörist faaliyetler esasen gerçekte Müslümanların yapmadığını biliyoruz. DAEŞ diye bir şey icat ediyorlar. Müslüman atfediliyor ama esasen Müslüman değil. Biliyoruz, evet. Yani Müslüman kıyafeti giydirilmiş, Müslüman sakalı uzattırılmış insan gruplarından oluşuyor. Bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bu gruplar Suriye'de farklı bir isimle anılıyor. Oradan taşınıyorlar, Irak'a geçiyorlar, başka bir isim alıyorlar. Afganistan'a gidiyorlar, yeni bir isim alıyorlar. Bunları taşıyıcı olarak kullanan ülkeler istedikleri amaca matuf kullanıyor. Bunları herhangi bir dinle irtibatlandırmak doğru değil. Bu Hristiyanlık olsa da doğru değil, Yahudilik olsa da doğru değil, Müslümanlık olsa da doğru değil. Bunlar yeryüzünün adeta zebanisi gibi kullanılıyorlar. Ama ne üzerinden kullanılıyor? Acıdır ki Müslümanlık üzerinden kullanılıyor, cihat üzerinden kullanılıyor, fetih üzerinden kullanılıyor. Bizim acı tarafımız bu. O yüzden bizim Müslümanlar olarak Hazreti Peygamber'in o birliğe, huzura, düzene, insan hayatının hayatına dönük okumalarına ve bizim önümüze koyduğu davranış modellerine yeniden dönüp merhameti öncelememiz gerekiyor. Bilgiyi öncelememiz gerekiyor. Bildiklerimizi yaşama dökmeyi öncelememiz gerekiyor. Fetih esasen bize bunları hatırlatıyor diye düşünüyorum.
Peki hocam, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Stüdyomuzda Çankaya Müftüsü Ali Gül'den bizlerle birlikte fetih konuştu. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül Sohbetleri.